Ayrım 2.
Artık önde gelen bir hukuk firmasının A tipi kıdemli ortağı olan sinirli adam değildi. Bunun yerine karşımda değişimin genç, yaşam dolu ve gülümseyen bir modeli duruyordu. 3. bölüm. Julian Mantle'ın mucizevi dönüşümü. İyileşmiş ve yenileşmiş Julian Mantle karşısında hayrete düşmüştüm. İçimden kuşkuyla yalnızca birkaç kısa yıl önce yorgun ve yaşlı bir adam gibi görünen biri şimdi nasıl olur da böyle canlı ve yaşam dolu olabilir diye sordum. Gençlik çeşmesinden büyülü bir ilaç içmesine izin mi verildi? Bu sıra dışı dönüşümün nedeni ne olabilirdi? İlk konuşan Julian oldu. Bana yalnızca fiziksel ve duygusal açıdan değil, spiritüel açıdan da kendisine bu faturayı çıkaranın aşırı rekabetçi hukuk dünyası olduğunu anlattı. Hızlı yaşantı ve bitmeyen istekler onu yıpratmış ve hızla tüketmişti. Vücudunun çökmüş, zekasının pırıltısını yitirmiş olduğunu itiraf etti. Geçirdiği kalp krizi daha derinde yatan sorunun yalnızca bir belirtisiydi. Bu birinci sınıf savunma avukatının üzerindeki sürekli baskı ve tüketici çalışma temposu en önemli ve belki de en insani varlığını yitirmesine de yol açmıştı. Ruhunu. Doktoru ya hukuktan ya da yaşamından vazgeçmesi konusunda bir ultimatum verdiğinde gençliğinde sahip olduğu yaşam ateşini, hukuk daha az keyifli hale gelip daha çok işe dönüştükçe sönmüş olan o ateşi tekrar canlandırmak için altından bir fırsat göründüğünü anlattı. Julian tüm mal varlığını nasıl sattığını ve Hindistan'a kadim kültürüyle mistik gelenekleri onu hep büyülemiş olan bu ülkeye gidişini anlattıkça gözle görülür şekilde heyecanlanıyordu. Küçük bir köyden başka bir küçük köye kimilerinin yürüyerek, kimilerinin trenle yolculuk ederken geleneklerini öğrenmiş, sonsuz manzaraları görmüş, Hindistan'ın sıcaklık ve şefkat yayan insanlarına giderek artan bir sevgi duymuş ve yaşamın gerçek anlamına dair tazeleyici bir bakış açısı kazanmıştı. Hatta çok az şeye sahip olan bu insanlar batıdan gelen bu yorgun misafire evlerini ve kalplerini açmışlardı. Bu büyüleyici ortamda günler haftaları kovaladıkça Julian yavaş yavaş kendisini belki de çocukluğundan beri ilk kez yeniden canlı ve bütün hissetmeye başlamıştı. Doğal merakı ve yaratıcı zekası heves ve yaşam enerjisiyle birlikte geri dönmüştü ve tekrar gülmeye başlamıştı. Bu egzotik ülkede geçirdiği her anın keyfini çıkarmışsa da Julian bana bunun yorgun bir zihni dinlendirmek için yapılan basit bir tatilden fazlası olduğunu anlattı. Bu uzak ülkede geçirdiği zamanı kendi benliğine yaptığı seyahat olarak tanımlıyordu. Çok geç olmadan gerçekten kim olduğu ve ne için yaşadığını bulmaya karar vermişti. Bunun için önceliği daha yaşamaya değer, tatmin edici ve aydınlanmış bir yaşam sürmeye dair kadim bilgeliğe sahip kültürlerle tanışmaktı. Julian, anlattıklarım kulağa çok tuhaf gelsin istemem John. Ama içimden bir komut aldım. Bir ses bana kaybettiğim kıvılcımı yeniden ateşlemek için spiritüel bir yolculuğa başlamamı söylüyordu dedi. Bu benim için olağanüstü bir özgürleşme dönemiydi. Araştırdıkça 100 yıldan uzun yaşayan Hint bilgeleri hakkında daha fazla şey duyuyordu. Bunlar ilerleyen yaşlarına karşın gençlik dolu, enerjik ve canlı bir yaşam sürdüren bilgelerdi. Yeni yolculuklar yaptıkça zihin kontrolü ve spiritüel uyanış sanatında ustalaşmış, yaşlanmayan ögüler hakkında daha çok şey öğrenmişti. Gördükleri çoğaldıkça insan doğasının bu mucizelerinin ardındaki dinamikleri daha iyi anlamış, onların felsefesini kendi yaşamına uygulamayı ummuştu. Yolculuğunun ilk aşamalarında Julian tanınmış ve çok saygı duyulan birçok öğretmenle tanışmıştı. Her birinin onu açık kalplilikle kucakladığını, varlıklarını çevreleyen yüce konularda derin düşünceler ve sessizlik içinde geçirdikleri yaşamları boyunca edindikleri bilgi hazinelerini kendisiyle paylaştığını anlattı. Julian, Hindistan'ın mistik manzarası boyunca yayılmış, asırların bilgeliğinin asil bekçileri olarak yükselen tarihi tapınakların güzelliğini de tarif etmeden geçmiyor, bu çevrenin kutsallığından ne kadar etkilendiğini itiraf ediyordu. Bu yaşamımın çok büyülü bir dönemiydi John. Sonunda ben yarış atından Rolex'ine kadar her şeyini satmış olan yorgun ve yaşlı bir avukattım. Ve geri kalanları doğunun sonsuz geleneklerine doğru atıldığı macerada sürekli eşlikçim olarak büyükçe bir sırt çantasına doldurmuştum. Merakımı yenemeyerek ayrılmak zor muydu diye sordum. Aslında yaşamım boyunca yaptığım en kolay şeydi. Çalışmaya ve tüm dünyevi işlere elveda demek bana doğal göründü. Albert Camus bir keresinde geleceğe yönelik gerçek cömertlik şu an mevcut olan her şeyden vazgeçmeyi içerir demiş. Evet, benim yaptığım da tam olarak buydu. Değişmem gerektiğini biliyordum. Bu yüzden kalbimi dinlemeye ve bunu çok etkili bir biçimde yapmaya karar verdim. Geçmişimin yüklerini geride bıraktığımda yaşamım daha kolay ve anlamlı hale geldi. Yaşamın büyük zevklerini kovalamak için bu kadar çok zaman harcamayı bıraktığım anda ay ışığında gökte dans eden yıldızları izlemek veya güzel bir yaz sabahı güneş ışınlarıyla yıkanmak gibi küçük hazlardan mutluluk duymaya başladım. Üstelik Hindistan entelektüel açıdan o kadar uyarıcı bir yer ki geride bıraktıklarım nadiren aklıma geldi. Bu egzotik kültürün bilge ve alimleriyle ilk karşılaşmalar ilginçse de Julia'nın açlık duyduğu bilgiyi ona vermemişti. Yaşam kalitesini değiştireceğini umarak aradığı bilgelik ve pratik teknikler yolculuğunun bu ilk günlerinde ondan kaçmaya devam etmişti. Bu durum Julia'nın Hindistan'daki 7. ayında yaşadığı ilk gerçek aydınlanmaya kadar da değişmemişti. Himalayaların eteklerinde uyur gibi duran antik ve gizemli eyalet, Keşmir'deyken Yogi Kirishan adlı biriyle karşılaşma şansını yakalamıştı. Saçları tamamen tıraşlı bu ufak tefek adam da önceki yaşamında bir avukattı ve bunu sıkça espri konusu yapıyordu. O da modern Yeni Delhi'nin karakteristik hızlı yaşam tarzından bıkarak maddi servetinden vazgeçmiş ve daha sade bir dünyaya çekilmişti. Köy tapınağının bakıcısı olan Kirishan, kendini tanımaya ve daha geniş bir perspektife varoluş amacını bulmaya geldiğini söylemişti. Julian'a yaşamımı büyük, havalı bir matkap gibi çalışarak geçirmekten yorulmuştum. Görevimin başkalarına yardım etmek ve bir şekilde bu dünyayı daha iyi bir yer yapmak, katkıda bulunmak olduğunu kavradım. Şimdi vermek için yaşıyorum demişti. Günlerimi ve gecelerimi bu tapınakta geçiriyor, sade fakat doygunluk veren bir yaşam sürüyorum. Öğrendiklerimi buraya dua etmeye gelen herkesle paylaşıyorum. Muhtaç olanlara hizmet ediyorum. Ben bir bilge değilim. Sadece kendi ruhunu bulmuş biriyim. Julian bir avukatken yogiye dönüşen bu adama kendi öyküsünü anlatmıştı. Ün ve ayrıcalıktan oluşan önceki yaşamından söz etmişti. Yogi Kirishan'a servet açlığı ve çalışma saplantısından bahsetmişti. Yaşamının parlak ışığı, dengesiz yaşam tarzının rüzgarıyla titreşmeye başladığında, yaşadığı iç karışıklığı ve ruhsal krizi büyük bir samimiyetle ortaya sermişti. Yogi Kirishan, sempatiyle, ben de bu yoldan geçtim dostum. Senin hissettiğin acıyı ben de yaşadım. Ancak her şeyin bir nedeni olduğunu öğrendim demişti. Her olayın bir amacı ve her yenilginin verdiği bir ders vardır. Kişisel gelişim için kişisel, mesleki, hatta spiritüel anlamda olsun bir başarısızlık yaşamanın gerekliliğini kavradım. Geçmişinden asla pişmanlık duyma. Bunun yerine onu bir öğretmen olarak kabul et. Julian bana bu sözleri dinledikten sonra büyük bir sevinç duyduğunu söyledi. Belki de Yogi Kirishan'da aradığı akıl hocasını bulmuştu. Bir avukata daha dengeli, keyifli ve memnun edici bir yaşam yaratmanın sırlarını öğretmek için eskiden başarılı bir avukat olan ve kendi spiritüel yolculuğunda daha iyi bir yaşamın yolunu bulmuş birinden daha iyisi olabilir miydi? Yardımına ihtiyacım var Kirishan. Daha verimli ve dolu bir yaşam sürmeyi öğrenmek için. Sana bu yolda yardım etmek bana onur verir dedi Yogi. Ancak sana bir öneride bulunabilir miyim? Elbette. Bu küçük köydeki bu tapınağın bakımı için çalıştığım süre boyunca Himalayalarda yaşayan gizemli bir grup bilgiye ilişkin söylentiler duydum. Efsaneye göre onlar insanın yaşam kalitesini büyük ölçüde iyileştiren bir çeşit sistem keşfetmişler. Üstelik yalnızca fiziksel anlamda değil. Bunun zihin, vücut ve ruhun potansiyelini serbest bırakmaya yönelik kutsal ve ebedi bir prensipler ve teknikler bütünü olduğu söyleniyor. Julian etkilenmişti. Bu mükemmel görünüyordu. Bu bilgeler tam olarak nerede yaşıyor? Kimse bilmiyor ve itiraf etmeliyim ki ben aramaya başlamak için fazla yaşlıyım. Ancak sana tek bir şey söyleyeceğim dostum. Onları bulmayı pek çok kişi denedi ve birçoğu başarısız oldu. Hem de trajik sonuçlarla. Himalayaların yüksek kesimleri akla gelmeyecek kadar tehlikelidir. En iyi dağcılar bile doğal engeller karşısında çaresiz kalır. Ama aradığın mükemmel sağlık, kalıcı mutluluk ve ruhsal tatminse ulaşmak istediğin bu belgeliğe sahip olan ben değilim. Onlar. Julian vazgeçen biri değildi. Yogi Krishna'yı biraz daha fazla sıkıştırdı. Onların nerede yaşadıkları konusunda hiçbir fikrin olmadığına emin misin? Sana tüm söyleyebileceğim köyün yerlileri arasında Sivana'nın büyük bilgeleri olarak bilindikleridir. Yerlilerin mitolojisinde Sivana, aydınlanma vahası anlamına gelir. Bu bilgeler yapıları ve etkileri açısından kutsal kabul edilirler. Onları nerede bulabileceğimi bilseydim, emin ol sana söylerdim. Ancak inan ki bilmiyorum. Aslında kimse bilmiyor. Ertesi sabah Hindistan güneşinin ilk ışıkları renkli ufukta dans etmeye başladığında Julian kayıp Sivana topraklarına yapacağı yolculuk için hazırlanmıştı. İlkin dağlara tırmanmasına yardım etmesi için bir şerpa rehber tutmayı düşündü. Ancak tuhaf bir biçimde içgüdüleri ona bunun tek başına yapılması gereken bir yolculuk olduğunu söylüyordu. Böylelikle belki de yaşamında ilk kez sağduyusunu zincirlerinden kurtardı ve sezgilerine güvendi. Güvende olacağını hissetti. Bir şekilde aradığını bulacağını biliyordu. Bir aldanmışlık coşkusuyla tırmanmaya başladı. İlk birkaç gün kolaydı. Kimi zaman patikalarda yürürken belki bir yontu için ağaç parçası bulmaya çalışan ya da bu gerçeküstü yerin cennete ulaşacak gibi görünen yüksekliklerine tırmanmaya cesaret eden herkese sunduğu mabedi arayan aşağıdaki köyün neşeli sakinlerinden birine rastlayabiliyordu. Diğer zamanlarda yalnız yürüyor, bu süreyi sessizce yaşamında nereye geldiğini ve şimdi nereye gitmekte olduğunu düşünerek geçiriyordu. Aşağıdaki köyün doğal ihtişamın bu fevkalade tablosunda küçük bir benek haline gelmesi uzun zaman almadı. Himalayaların tepelerini kaplayan kar krallığı kalbinin daha hızlı çarpmasına ve nefesinin uzun süre kesilmesine neden oluyordu. Çevresindeki doğayla bir olduğunu hissetti. Bu iki arkadaşın birbirlerinin en içten düşüncelerini dinleyip ve birbirlerinin şakalarına gülerek geçirdikleri uzun yıllardan sonra hissedebilecekleri türden bir bağ gibiydi. Temiz dağ havası zihnini açtı ve ruhuna enerji verdi. Dünyayı birçok kez dolaşmış olan Julian her şeyi gördüğünü düşünürdü. Ama böyle bir güzellikle hiç karşılaşmamıştı. O büyülü anda içine çektiği bu güzellikler doğanın senfonisine mükemmel bir övgüydü. Kendini bir anda sevinçli, canlanmış ve tasasız hissetti. İşte burada aşağıdaki köyün sırtlarında Julian sıradanlığın kozasından yavaşça sıyrıldı ve sırdaşının topraklarını keşfe başladı. Orada aklımdan geçeni hala hatırlıyorum dedi Julian. Yaşamın sonuçta tamamen seçimlerden ibaret olduğunu düşündüm. Birinin kaderi yaptığı seçimlerle belirleniyor ve ben yaptığım seçimin doğru olduğunu hissettim. Biliyordum ki yaşamın bir daha asla aynı olmayacak ve harika, hatta mucizevi şeyler yaşayacağım. Bu olağanüstü bir uyanış. Julian bana Himalayaların nadiren ayak basılan kesimlerine tırmandıkça bir gerilim hissetmeye başladığını anlattı. Ama bu olumlu yönde bir heyecandı. Sanki mezuniyet balosundaymışım veya medya heyecanlı bir davadan önce beni mahkeme salonunun basamaklarında izliyormuş gibi. Bir rehber ya da haritadan yararlanmasam da yolum açık ve kesindi. Az kullanılan bir patika beni yükseklere, bu dağların en ücra yamaçlarına doğru götürüyordu. Beni yavaşça hedefime yönlendiren bir çeşit iç pusulaya sahip gibiydim. İstesem de tırmanmayı bırakabileceğimi sanmıyordum. Julian heyecanlanmıştı. Sözcükler ağzından, yağmurdan sonra dağdan akan bir sel gibi dökülüyordu. Onu Sivana'ya götürmesi için dua ettiği rotada iki gün daha yürüyen Julian'ın düşünceleri önceki yaşamı sorguluyordu. Önceki dünyasını şekillendiren baskı ve gerginlikten tamamen kurtulduğunu hissetse de bundan sonraki günlerini avukatlık mesleğinin Harvard Hukuk Fakültesinden beri sunduğu entelektüel mücadele olmaksızın geçirip geçiremeyeceğini gerçekten merak ediyordu. En göz alıcı semtlerdeki en iyi restoranlara birlikte sıkça gittikleri eski arkadaşlarını düşündü. Değerli Ferrari'sini de düşündü ve motorunu çalıştırdığında otomobili yırtıcı bir kükremeyle sıçrayarak canlanınca kalbinin nasıl çarptığını. Bu gizemli yerin derinliklerine yürüdükçe geçmişe dair düşünceleri içinde bulunduğu anın hayret verici mucizeleriyle dağılıyordu. O doğanın zekasının armağanlarını içine sindirirken ürkütücü bir şey oldu. Yolun biraz ilerisinde tuhaf şekilli, uzun, dalgalanan kırmızı bir cübbesi ve lacivert bir başlığı olan bir başka figürün durduğunu göz ucuyla fark etti. Julian ulaşması 7 tehlikeli gün süren bu ıssız yerde başka birini gördüğüne şaşırmıştı. Gerçek uygarlıktan kilometrelerce uzaklıkta olduğu ve son hedefi olan Sivana'nın yerini hala bilemediğinden bu dost görünüşlü yolcuya seslendi. Figür yanıt vermeyi reddetti ve Julian'ı fark ettiğine dair hiçbir tepki göstermeksizin arkasına bile bakmadan ikisinin de yürümekte olduğu yöne doğru adımlarını hızlandırdı. Gizemli yolcu az sonra koşmaya başlamıştı. Kırmızı cübbesi rüzgarlı bir sonbahar günü bir çamaşır ipinde salınan ince pamuklu örtüler gibi arkasında zarifçe dans ediyordu. Julian, "Lütfen dostum, Sivana'ya gitmek için yardımına ihtiyacım var," diye seslendi. 7 gündür birazcık su ve yiyecek ile yolculuk ediyorum. Galiba kayboldum." Figür aniden durdu. Yolcu tamamen sessiz ve hareketsiz halde beklerken Julian ona yaklaştı. Başını oynatmıyordu, elleri hareket etmiyordu ve ayakları yerinde duruyordu. Julian başlığın altındaki yüzü göremiyordu fakat yolcunun elinde tuttuğu sepetin içindekilere baka kaldı. Bunlar Julian'ın ömrü boyunca gördüğü en zarif ve en güzel çiçeklerdi. Julian yaklaştıkça figür elindeki sepeti daha sıkı kavradı. Bu hem o güzel şeylere duyduğu sevginin hem de bu bölgede ancak çöldeki bir su damlası kadar ender rastlanabilecek bir batılıya karşı güvensizliğin göstergesiydi. Julian yolcuyu büyük bir merakla süzdü. Bir an parlayan güneş, başlığın altında bir erkeğin yüzü olduğunu ortaya çıkardı. Fakat Julian böyle bir adamı daha önce hiç görmemişti. En azından kendi yaşlarında olsa da bu adamın Julian'ı hipnotize edici, sonsuzluk gibi görünen etkisi karşısında durup baka kalmasına yol açan çarpıcı özellikleri vardı. Gözleri kedilerinkine benziyordu ve o kadar deliciydi ki Julian bakışlarını kaçırmak zorunda kaldı. Zeytin rengi cildi esnek ve düzgündü. Vücudu güçlü kuvvetli görünüyordu. Adamın elleri onun genç olmadığı gerçeğini açığa vuruyorsa da o kadar çok gençlik ve canlılık saçıyordu ki Julian gördükleri karşısında ilk kez bir sihirbazın gösterisini izleyen bir çocuk gibi büyülenmişti. Bu Sivana'nın büyük bilgelerinden biri olmalı diye düşündü kendi kendine. Ancak bu keşfine pek az sevinebildi. "Adım Julian Mantle. Buraya Sivana bilgelerinden bir şeyler öğrenmek için geldim. Onları nerede bulabileceğimi biliyor musunuz?" diye sordu. Adam batıdan gelen bu yorgun ziyaretçiye düşünceli bir ifadeyle baktı. Dinginliği ve huzuru ışık saçan bir melek gibi görünmesine neden oluyordu. Adam yavaşça neredeyse fısıldayarak konuştu. "Bilgeleri neden arıyorsun dostum?" Kendisinden önce birçoklarını savmış olan bu gizemli bilgelerden birini bulduğuna gerçekten inanan Julian kalbini açtı ve bu yolcuya kendi seyahatini anlattı. Önceki yaşamından ve atlattığı ruhsal bunalımdan, sağlık ve enerjisini hukuk mesleğinde kazandığı kısa süreli başarılar uğruna nasıl feda ettiğinden söz etti. Manevi değerlerini kabarık bir banka hesabına nasıl değiştiğini ve hızlı yaşa genç öl yaşam biçiminin verdiği sahte mutluluğu anlattı. gizemli Hindistan'daki seyahatlerinden ve yine iç dengeyle kalıcı huzur bulma umuduyla eski yaşamına veda eden yeni Delhili eski avukat Yogi Krishan ile nasıl tanıştığından bahsetti. Yolcu sessiz ve hareketsiz kalmayı sürdürüyordu. Julian, aydınlanmış yaşamın kadim ilkelerini öğrenmek için yanıp tutuştuğunu, neredeyse saplantılı bir arzu duyduğunu söyleyene kadar hiç konuşmadı. Ancak Julian'ın bu sözlerinden sonra adam bir elini onun omzuna koyarak hafifçe, "Daha iyi bir yolun bilgeliğine ulaşmayı gerçekten kalpten istiyorsan eğer, sana yardım etmek benim görevimdir. Aslında ben bulmak için bu kadar uzağa geldiğin o bilgelerden biriyim. Tebrikler. Azmini takdir ediyorum. Gerçekten iyi bir avukatmışsın," dedi. Sonra ne yapacağını düşünerek kararsızlıkla bir an duraklayarak "İstersen konuğum olarak benimle tapınağımıza gelebilirsin," diyerek devam etti. "O bu dağların gizli bir bölgesinde ve varmamız saatler sürecek. Orada erkek ve kız kardeşim seni sevgiyle karşılayacaktır. Atalarımızın yüzlerce yıllık mirası olan kadim ilkeleri ve stratejileri sana hep birlikte öğreteceğiz. Seni özel dünyamıza götürmeden ve yaşamını daha fazla mutluluk, güç ve amaçla dolduracak bilgi birikimimizi paylaşmadan önce senden bir söz istemeliyim," dedi Bilge. "Bu ebedi gerçekleri öğrendiğinde batıdaki yurduna dönmeli ve sana sunulan bilgeliği ihtiyacı olan herkesle paylaşmalısın. Bu büyülü dağlarda izole olsak da sizin dünyanızın içinde bulunduğu kargaşadan haberdarız. İyi insanlar yollarını kaybediyor. Onlara hak ettikleri umudu vermelisin. Daha önemlisi, düşlerini gerçekleştirmelerini sağlayacak araçları onlara sunmalısın. Tüm istediğim bu." Julian, Bilge'nin koşullarını hemen kabul etti, değerli mesajlarını batıya ileteceğine söz verdi. İki adam patikada daha yükseklere kayıp Sivana köyüne doğru yola çıktıklarında Hindistan güneşi batmaya başlamıştı.